Ayrım 7. Sayfa 71. Kur'ansal hidayetin esası. Kur'ansal hidayetin esası, Hakk'a saygı ve dürüstlüktür. Dürüstlüğü, yani istikameti, yukarıda görmüştük. Şimdi de hidayet ve hak kavramlarının kur'ansal mahiyetlerini görelim. Hidayet. Hidayet ve hüda, göstermek veya görmek, fark etmek, bir hedefe giden yolda yürümek anlamlarındadır. Bu kökten türeyen kelimelerin Kur'an'daki sayısı 250 küsürdür. Hidayeti buldurmaya veya göstermeye ihtida veya hüda denmektedir. Allah'ın isimlerinden biri de Hadi, hidayet veren, hidayete erdirendir. Kur'an, birçok ayetinde kendisini Allah'a yakınlaşmak gayretinde olanların hidayeti, yani kılavuzu olarak tanıtır. Hidayetin karşıtı dalalettir ki, sapmak, şaşmak, karanlıkta kalmak, bocalamak ve karmaşaya yenik düşmek anlamlarına gelir. Kur'an, hidayetin Allah'tan geldiğini söyler. Bunun anlamı, gerçek yönü ve yolu bulmanın insanoğluna yaratıcısı tarafından akıl ve vahiy aracılığıyla bildirdiğidir. Şu halde hidayet, yaratıcı kudretin kozmik planlardan insanoğluna muhtelif yollarla ulaştırdığı bir ışıktır. Hidayet, bir yolu göstermek ve o yolda sebatı sağlamada yardımcı olmaktır. Yalnız göstermek, dinin anladığı manada hidayeti ifade etmez. Gösterilen yolda sebata yardım etmek de vahyi hidayetin bir parçasıdır. Nitekim Fahrettin Errazi, Fatiha'nın 5. ayetini manalandırırken, bize verdiğin hidayette sebatımızı nasip et demiştir. Hemen bütün müfessirler hidayet üzerinde genişçe durmuş ve onu Kur'an bünyesinde şu anlamlarda kullanılmış bir kavram olarak göstermişlerdir. 1. Ruhsal veya bedensel kuvvet vererek doğruyu ve güzeli bulma gücüne ulaştırmak. 2. İyi ve kötüyü ayıracak ve kötüden uzaklaştıracak deliller göstermek. 3. Peygamberler ve kitaplar göndererek doğruya yöneltmek. 4. Vahiy veya ilhamın türlerinden biri veya birkaçıyla iç dünyayı aydınlatarak insanın bireysel dünyasında doğruyu ve hakkı bulmasına imkan hazırlamak. Kur'an'da geçen hidayet kelimesinin bunlardan birini veya birkaçını ifade ettiğini yerine göre belirlemek gerekir. Kur'an gösteriyor ki hidayet, oluşta yol almakta kolaylığı ve kararlılığı elde etmektir. Bu yol alışın olumsuzluk kutbunda olması da mümkündür. Nitekim Kur'an sadece iman ve ışık kutbundaki yürüyüşe değil, küfür ve karanlık kutuptaki yürüyüşe de hidayet demektedir. Dehr Suresi 3. ayet aynen şöyledir. Biz insana yolu göstermişizdir. O bunu ya şükrederek yürür ya da küfrederek. Burada yolu göstermek, hidayet kökünden gelen hedeyna kelimesiyle ifade edilmiştir. Saffat suresi 23. ayet, cehenneme giden yola hidayetten bahsediyor. Hac 4. ayette, çetin azaba hidayetten söz etmektedir. Buna göre hidayet, her varlığın yapısındaki kudretlerin hedefine yönelmesine, o hedefi yakalamasına delalet etmek, kolaylık sağlamaktır. Hedef hak, yol doğru olduğunda buna hidayet dememiz bizim değerlerimiz açısındandır, göreli bir bakıştır. Her fail, faaliyetinin iyi ve güzel olduğuna inanarak çalışır. Faaliyetinde başarılı yürümek onun için bir hidayettir. Kur'an çok sayıda ayetinde hidayetin aynı anda Allah'ın ve insanın elinde olduğunu ifade etmektedir. Ancak Kur'an aynı zamanda Allah'ın hidayet vermediğini, kimsenin hidayet veremeyeceğini, eğer Allah dileseydi herkesin hidayet üzerinde olacağını da söylemektedir. Varlık kanunlarını belirleme anlamında kararın Allah'ın elinde olduğu dikkate alındığında, Türk Sufi düşünürü Türbedar Ahmet Ermiş Efendi'nin 1919 yılında ölmüştür, şu sözü akla geliyor. İnsan zahirde muhtar, hakikatte mecburdur. Bunun bugünkü dildeki ifadesi şu olur. İnsan görüşlerinde hür, gerçekte mecburdur, şartlandırılmıştır. Alman düşünür Arthur Schopenhauer, 1860 yılında ölmüştür, Ahmet Amiş'in söylemini ondan yıllar önce şöyle ifade etmiştir. Diyelim ki dilediğimi yapmakta özgürüm. Peki, dilediğimi dilemekte özgür müyüm? Çünkü yaratıcı oluşum seyrini olumlu olumsuz, ışık karanlık, hayır şer vesaire polaritesine bağlamıştır. Bunların birine hizmeti hidayet, ötekine hizmeti dalalet görmek, mutlak kudrete nispetle değil, bize nispetledir. Mutlaka nispetle her şey, İbn Arabi'nin ifade ettiği gibi, sırat-ı müstakim üzeredir. Çünkü varlık Allah'ın tecellilerinin tümü, toplamıdır ve Kur'an, Allah'ın sırat-ı müstakim üzere olduğunu açıkça bildiriyor. Ancak şunu da unutmamak gerekir. Yaratıcı irade, hidayet konusunda oy verdiği tarafı göstermiştir. O halde öteki tarafa sürülenlerin günahı nedir? Biliyoruz ki karanlık ve şer kutupta kimse kalmazsa polarite çöker ve bu da oluşum seyrini bozar. Dengeyi alt üst eder. Bu istenmediğine göre polaritenin karanlık kutbundakiler zulme uğratılmış olmaz mı? Kur'an Allah'ın asla zulmetmediğini açıkça ve defalarca belirttiğine göre buradaki sır nedir? Bu sorunun cevabını bugüne değin kimse verememiştir. Bundan sonra da verenin çıkacağını sanmıyoruz. Çünkü hayat ve oluş sırrı burada düğümleniyor. Ve bu düğümün çözülüşü hayatın bitişi olur. Tevhile gitmeden konuşursak bu düğümü Kur'an da çözmemiştir. Kur'an'ın bizden istediği peygamberlerin kişiliğinde örnekleşen hidayeti izlememizdir. Peygamberlerin tebligatı istenen hidayettir. Peygamberlerce gösterilen hidayete varışı engelleyen olumsuzlukların başında zulüm gelir. Kur'an birçok ayetinde Allah zalimlere hidayet nasip etmez diyor. Hidayete ulaşmanın engellerinden biri de nankörlüktür. Fısk, yani bozuk, rezil yaşayışta hidayete ulaşmayı engeller. Kur'an, yalancılık ve israfın da hidayete varmayı engellediğini bildiriyor. Kur'an, hidayetle tebliğ, gerçeği duyurup göstermek ilişkisi üzerinde ısrarla durmaktadır. Ve Kur'an'ın bu konuda açık beyanı şudur. Tebliğ bir cebri, yani baskıya dayalı hidayet yolu değildir. O halde hiç kimse, şu benim gösterdiğim en doğrusudur ve bu yüzden sizi bunu kabule zorlayacağım diyemez. Bu öylesine açık bir gerçektir ki son peygambere bile sana düşen sadece tebliğdir. Ali İmran 20. ayet. Sen istediğini hidayete erdiremezsin. Kasas 56. ayet. Sen insanları imana girinceye dek zorlayacak mısın? Yunus 99. ayet. Hidayete varışı kolaylaştıran sebeplerin başında barışseverlik gelmektedir. Allah hidayetini istediği kişiyi İslam'a, yani barış ve huzura ısıtır, gönlünü ona çevirir. Kur'ansal hidayette baraj var mıdır? İnsanoğlu Allah'ın hidayetini Allah'a inanıp bazı ibadetleri yerine getirdiği anda elde ettiğini sanarak aldanmıştır. Dini ve Tanrı'yı Kur'an'dan öğrenmek gibi bir niyeti olanlar, öncelikle hidayetle ilgili bu anlayışı değiştirmelilerdir. Kur'an'a göre peygamberler aracılığıyla insana ulaştırılan dinin hidayetinden yararlanmak için mutlaka ve muhakkak elde edilmesi gereken bir ilk aşama vardır. Bu aşamanın hakkını vererek barajı geçemeyenlerin peygamberlerin gösterdiği üst düzey hidayetten nasiplenmeleri mümkün değildir. İlk aşamayı hakkıyla geçmemiş olanlar, üst hidayette sadece iddia sahibi olurlar, pay sahibi değil. Kur'an'da kristalleşen hidayetten yararlanmak, Kur'an'ın gerekli gördüğü ilk ve temel aşamanın hakkını vermekle mümkündür. Kur'an dilinin aşılmamış ustalarından biri olan İsfahanlı Ragıp, 1108 yılında ölmüştür. Ölümsüz eseri El Müfredat'ta bu ilk bilgileri verdikten sonra devam ediyor. Hidayet 4 mertebedir ve bu mertebeler arasında hiyerarşi vardır. Bu mertebelerden birincisinin hakkını verip onu elde edemeyen, ikinciyi hak edemez. Hatta böyle birine ikinci mertebe teklif bile edilemez. Ölümsüz Ragıp yine Kur'an'ın verilerine dayanarak hidayette giriş mertebesi olan ilk mertebenin genel ve doğal şartlar mertebesi olduğunu söylüyor ve bu aşamanın olmazsa olmazlarını veriyor. 1. Aklın hakkını vermek. 2. Zorunlu genel ilimlerin hakkını vermek. Ragıp'a göre peygamberlerin mesajından yararlanma aşamasından hayır görmek için baraj aşaması olan akıl ve bilgi aşamasının gerekleri yerine getirilmelidir. Akıldan Kur'an'ın istediği, hiç tartışma yok, işletilen akıldır. Kur'an birçok yerde akıl kelimesinden türeyen fiiller kullandığı halde akıl sözcüğüne yer vermemiştir. Çünkü Kur'an aklın cevher olarak varlığını yeterli görmüyor, işlevsel akıl istiyor ve ekliyor. Allah aklını işletmeyenler üzerine pislik atar. Yunus Suresi 100. Ayet. Pislik aklı olmayanlar üzerine değil, aklını işletmeyenler üzerine yağacaktır. Üzerine pislik yağanlarsa barajı geçemedikleri için Kur'ansal ışıktan yararlanıp Kur'an'ın vaatlerini hayatlarına sokma düzeyine ulaşamazlar. Böylelerinin Allah'ın avukatı olduklarını haykırıp durmaları kaderlerinde iyiye doğru bir değişme getirmez, aksine hüsranlarını ağırlaştırır. Kur'an iddiaların kitabı değil, liyakat ve hak edişlerin kitabıdır. Başka türlü söyleyelim. Kur'an, hidayetinden İslam adına yararlanmada ön şart insan olmaktır. İnsan olma hakkını elde edemeyenler, Müslümanlık iddiasında bulunurlar ama Müslüman olamazlar. O halde Kur'an'a dayanarak şunu söyleyebiliriz. Hiç kimse, ben Kur'an'a inanıyorum, ibadet yapıyorum, o halde Kur'an'ın sözünü ettiği tüm kemaller, mutluluklar ve üstünlükler benimdir diyemez. Derse Kur'an onu insanlığın önünde rezil eder. İnsan olmadan İslam'a ambargo koymaya kalkanlar, Allah'ın dininin patentini gasp eden ufuksuz ve liyakatsiz hırsızlardır. Bunların dünyada da, ahirette de cezaları çok ağır olacaktır. İnsanlar içinde öylesi vardır ki, Allah konusunda ilimsiz, kılavuzsuz ve aydınlık getiren bir kitaba sahip olmaksızın mücadele edip durur. Yanını eğip bükerek uğraşır ki Allah yolundan saptırıversin. Böyle kişiye dünyada bir yüz karası öngörülmüştür. Ve kıyamet günü biz ona o kasıp kavuran yangının azabını tattıracağız. Haç Suresi 8-9. Ayetler. Anlaşılan o ki hidayetin esası da sırat-ı müstekim üzerine olmak, yani dürüst, doğru, hakka saygılı olmaktır. Bol bol namaz kılıp haram paralarla hac ve umre yapmak değil. Kur'an, dinler tarihinin en büyük devrimlerinden birini yaparak bize şunu söylüyor. Eğer bir namaz insanı dürüst ve hakka saygılı hale getirmiyorsa, o namazın karşılığı Allah'ın laneti olacaktır. Maun suresindeki omurga mesaj budur. Böyle olduğu içindir ki, namazın ruhu kabul edilen Fatiha suresinde temel niyaz cümlesi şu olmuştur. Bizi sırat-ı müstakime ilet. İstikamet getirmeyen ibadetin hidayet değil, lanet kanıtı ilan edilmesi. Kur'an namazı temel ibadetlerden biri olarak öne çıkarır ve namazın Allah ile aldatanlar tarafından en çok istismar edilen bir amel oluşunu dikkate alarak namazın olumlu ve olumsuz bağlantılarına çok sarsıcı biçimde dikkat çeker. Maun suresi bize gösteriyor ki, Kur'an'ın baş düşmanı olan şirkin gizlenmesinde en verimli araç olarak namaz kullanılmakta, başka bir deyişle şirkin en kahpesi olan riyakarlığın maskesi halinde devreye sokulmaktadır. Sadece bu bile namazın nasıl bir felaket ve musibete dönüştürülebileceğini göstermeye yeter. Bu musibete dönüşme öylesine korkunçtur ki Allah böylesi namazları kılanları lanetlemektedir. İkincisi, Kur'an namaz konusunda kahpelikleri yakalamada bir başka ölçüt vermektedir. Namaz fahşa, çirkinlik, iğrençlik ve sefillik ve münker, akıl, din ve vicdanın kötü bulduğu şey denen yıkıcılardan alıkoymalıdır. Alıkoymuyorsa böyle bir namaz, Maun suresinin delaletiyle otomatik olarak lanete vesile haline gelecektir. Kitaptan sana vahyedileni oku. Namazı, duayı yerine getir. Çünkü namaz, dua, çirkinliklerden ve kötülüklerden alıkoyar. Allah'ın zikri, Kur'an'ı ise elbette ki daha büyüktür. Allah ne yapay davranışlar sergilediğinizi biliyor. Ankebût Suresi 45. Ayet. Maun Suresi gösteriyor ki yukarıdaki ayette sözü edilen fahşa ve münkerden uzak durmak, şu üç şeyden uzak durmakla eş anlamlıdır. 1. İnsan haklarına saygısızlık. 2. Paylaşımsızlık. 3. Riyakarlık. Kur'an'ın hak anlayışı. Hak, hukuk, en geniş anlamıyla sübut demektir. Yani olması gerekenin tam olması. Buna olması gerekenle olanın mutabakatı da diyebiliriz. Bu çerçevede hak, sıdk, doğruluk ve sadakat anlamında olur ki, karşıtı kizb, yani yalandır. Hak, isabet anlamını da ifade eder ki, karşıtı hata olur. Hikmete uygunluk anlamını ifade eder ki, karşıtı abes veya batıl olur. Hak, Allah'ın isimlerinden biri olarak kullanıldığında, çoğulu yoktur. Allah, hakkı kendisi üzerinde bir ödev olarak yazmıştır. Yani bir adı da hak olan yaratıcı, hak anlamındaki bütün kazanımların sahibi ve kaynağı olduğu halde, bazen hakkı kendisi üzerinde bir ödev olarak yazmaktadır. Buradaki ödev, sui generis bir anlam taşır. Olması gereken demektir. Mesela Rum Suresi 47. ayette, müminlere yardım etmek bizim üzerimize bir haktır, yani görevdir diyor. Sonuç şudur. Kur'an'a göre hak, insanın ister lehindekini, ister aleyhindekini ifade etsin. Lehindeki hak, aleyhindeki ödevdir. Bu yaratıcıdan kaynaklanmaktadır. Hak, insanın ne kesbinin, yani kazancının, ne de tabiatının bir icabıdır. Tüm haklar bir sözleşmenin, yani misakın sonucudur. Bir fıkıh terimi olarak hak, esaslı bir kavramdır. Hem yetkiyi hem de sorumluluğu ifade için kullanılır. Hakkun lehu dendiğinde yetkiyi, hakkun aleyhi dendiğinde de sorumluluk ve yükümlülüğü ifade eder. İlginç yönlerden biri de hak ile masalat, kamu yararı arasında sürekli ve ittifakla kurulan ilişkidir. Hatta hakkı maslahat olarak tanıtan hukukçular çoğunluktadır. Hak genel bir tanım olarak kulun maslahatına yönelik hükümler diye tanıtılır. Allah'ın isimlerinden biri olduğu için de yaratıcıyı bağlamakla da bir ihtişam sergiler. Hak fıkıh literatüründe iki kısma ayrılır. 1. Hakkullah, yani Allah'ın hakkı. 2. Hakkı ibad, yani kulların hakkı. Hakkullah onun emri ve nehyidir. İnsanın hakkı ise insanın masalihi, kamusal yararlarıdır. Allah'ın hakkı tabirinin geçtiği her yerde toplumun hakkını düşüneceğiz. Hakkullah, yararı bir kişiye has olmayan haktır. Bu hakkın Allah'a nispeti, ihlali halinde doğacak tehlikenin büyüklüğü ve sağlayacağı yararın şumulle olması yüzündendir. Ayrım sonu. Sayfa 81.